Ayrım 5 Cemile, Orhan Kemal, sayfa 67. Sadi merdivenleri yarı çıkmıştı. Hiç itiraz etmedi. Kocaman bir çocuk uysallığıyla merdivenleri indi, ayaklarını yıkamaya gitti. Koca oğlan tam kızmış ha Bobilo. Babası tekrarladı. Oğlumun hatırına dokunma. Oğlumun hatırına dokunursam hakkımı helal etmem sana. Ayaklarını yıkayıp dönen Sadire, ulan namussuz, seni bekliyorsan fenalığını mı bekliyorum? Bu dünyada benim senden, senin benden başka kimimiz var? Ağabeyinin boynuna sarılan Cemile, canım ağabeyciğim, şeker ağabeyciğim benim. Sadri itti, hadi hadi canım ağabeyciğimmiş. Ben senin canın değil, en büyük düşmanınım. Cemile ağabeyini zorla öptü. Ulan huyumu bilirsin, cartçurtsa gelebilir miyim ben hiç? Sana kim cartçurt etti? Babasına döndü. Bir saat kendisini bekledik, ayaküstü. Yanında şu Halime vardı. Neden sonra çıktılar? Sonra kız kardeşine baktı. Ulan gördün mü işte, kardeşim bu eşek başı değil ya. İnsan döner bakar. Şu Musa'nın yanında doğru muydu yaptığın? Herif zaten lafçının biri. Babasına, bellersin alay kumandanı. Bir tavır, bir zavur. Herif bizi yırtıp geçiyor, kız kardeşine. Aslanım, elin oğlu yarın bozar fiyakanı. Herkes Sadri değil. Şimdi kafana bir şey indiririm ha, terbiyesiz. Başucuna oturtursun elini oğlunu. Sessiz sessiz gülmekte olan babaları. Birbirinizi incitmeyin çocuklar diye tekrarladı. Birbirinizin hatırına dokunmayın. Neye terbiyesiz laf söylüyor? Ne dedim? Elin oğlu fiyakanı bozar dedim. Derdin dibi. Karnına. Artanı da koynuna. İt it dedi Sadri. Şuna bak. Haza it. İtim evet. Cartçurt'a gelemem ben. Cartçurt oldu mu? İt damarım kabarır. Bunu böyle bilmelisin. Ona göre. Baba ile oğul kahkahalarını salıverdiler. Cemile de güldü. Mesele kalmamıştı. Sofraya oturuldu. Ekmeklerin içlerini babalarına verdiler. Kabukları kendilerine kaldı. İhtiyar adam sert lokmaları çiğnemekte zorluk çekiyordu. Odanın içine iştahlı bir ağız şapırtısı yayılmıştı. Sulu bir lokmayı ağzına atarken Sadri üstüne damlattı. Cemile gördü. Terbiyeli ye ulan. Ne o, başladın mı gene? Başlarım tabii, üstüne döküyorsun. Terbiyeli yesene. Hani işte kör müsün? Sadri baktı, gördü, güldü. Bacamın canı sağ olsun, yıkar. Evet yıkar, babanın uşağı vardı. Bütün gün makine başında, anam ağlıyor benim. Bir de bu sırada tavan yukarıdan vuruldu. Dokumacı Musa'nın sesi duyuldu. Ne o toy, barıştın mı ne? Cemile, şu heriften de hiç rahatlık yok diye söylenerek entarisinin eteğiyle açık dizini örttü. Sadri, ne yapayım kardeş diye cevap verdi. Yüzünde şeytan tüyü var. Ayıp ayıp, insan tükürdüğünü yalar mı? İhtiyar Malik'in kalın kaşları birden çatıldı. Yüzü azgınlaştı. Ne yapsın diye boşnakça bağırdı. Çeksin vursun mu? Musa'nın babasının kalın sesi duyuldu. Musa! Birkaç lokma sonra ihtiyar adam sofradan çekildi. Zaten pek boğazsızdı. Sırtını duvara dayadı, çocuklarının kurt gibi yemelerini zevkle seyre başladı. Bir ara iki kardeş sahanda iri bir et parçasını aynı zamanda görüp atıldılar. Biri bir ucundan tuttu, biri bir ucundan. Bırak, sen bırak, asıl sen bırak. Neden? Sen asıl bırak. Ben senden önce gördüm, bırak. Vay, benden önce görmüş. Asıl ben senden önce gördüm. Dizüstü kalkan Cemile, ulan bırak şunu diyorum sana işte dedi. Bırak şunu. İhtiyar adam öyle güldü ki gözlerinden yaş geldi. Nihayet et koptu, Cemile kıç üstü oturdu. İri parça Sadri'ye gitmişti. Ağzına atıverdi. Cemile, terbiyesiz. Dert ye mi dedi. Sadri aldırış bile etmedi. 14. Yemekten sonra Sadri elinin ağzını sabunladı. Koca bir tas su içti. Pencerenin önünde daima serili duran kola kokulu yatağına girdi. Uyumaya hazırlandı. Cemile, aman ağabey, gözünü seveyim yatma. Değiş çamaşırını ondan sonra. Sadri'nin bohçası sandıktan çıkardı. Ağabeyine temiz çamaşır verdi. Sadri istemeye istemeye kalktı. Yine başının ağrısı tutmuştu. Göz kapakları ağırlaşmış, şakakları zonkluyordu. Sırtındakileri çıkarıp temiz çamaşır giydikten sonra tekrar yatarken Cemile, ders ne oluyor? İzzet ağabey uyandırır vallahi, karışmam dedi. Başım ağrıyor. Bilmem, uyandırır. Ben de uyandıracağım zaten. Yıkanacaksın. Sadri homurdandı. Yorganın altında sağa sola kımıldandı. Sonra hareketsiz kaldı. Cemile sofrayı kaldırdı. Dışarıda dokumacı Musa'nın çocuklarının çelik çomak oynadıkları avlunun kenarındaki ocakta kaynayan bulaşık suyunu yere indirdi. Sonra çamaşır kazanını istemek üzere üst kata dokumacı Musa'lara çıktı. Musa'ların odası her zamanki gibi karmakarışıktı. Çivilerden düşmüş entariler, alt üst yataklar, odanın içi sidik kokuyordu. Musa'nın karısı Zahide kısa boylu, eğri bacaklı, karnı burnunda bir kadındı. Cemile kendini bildi bileli bu kadını hep karnı burnunda hatırlar. Kapının eşiğine oturmuş, kocasının gömleğini silah tireyle dikiyordu, pamuk ipliği. Saçı başı darmadağındı. Açık yakasından görünen memelerini boşalmış ve pörsümüştüler. Karısının tam tersi olan yüz yuvarlak Musa ise 30'unu aşkındı. Yatağında yarı çıplak uzanmıştı. Cemile oda kapısında görününce toparlanmaya bile lüzum görmedi. Cemile sakınınca Berike, "Zarar yok, zarar yok, yabancı değiliz," dedi. Sonra "Aferin," diye ilave etti. "Aferin Cemka, at da sana avrat da." "Niye?" "Oğlanın fiyakasını tam bozdun." Cemile dudak büktü. "O benim kusuruma bakmaz." Zayıflıktan eğri eğri bakan Musa'nın karısı, "Vallahi ki kardeşi değil mi?" "Biz bir şey demedik zaten ama benim bacım bana öyle çemkirse." Cemile sertçe döndü. "Ne yapardın?" "Ne mi yapardım? Bacağına bastığım gibi." Cemile, "Hadi be Zahide abla," dedi. "Sonra dikersin. Ver şu kazanı." Kocasının gömleğini eşiğe bırakan Zahide, eğri bacaklarıyla sofanın avluya bakan demir parmaklıklarına doğru gitti. Kazan oradaydı. İçinde bir takım bezler, kirli çamaşırlar ıslanmıştı. Mavi damarları fırlak kupkuru elleriyle kazanı bakır bir leğene boşalttı. "Al, çalkalayıver." Ayaküstü fısıltıyla konuşmaya başladılar. "Kadın, günüm doldu. Bugünlük yarınlığım," dedi. "Senden başka güvenecek kimsem yok bacım." Kadının çirkin bir şekilde fırlamış yüklü karnına bakan Cemile, "Sancı geliyor mu?" diye sordu. "Gelmiyor. Daha ama yakın herhalde. Vaktin ne zaman tamam olursa bana seslen. Tavanı vur gelirim. Gününü saatini bilsem işe de gitmezdim." "Allah razı olsun bacım. Bu iyiliğini hiç unutmayacağım. İnsan insana lazım olur. Bu sefer korkuyorum Cemka." "Niye?" "Üryasını gördüm." "Nasıl gördün?" "Kimseye söylemezsin değil mi? Huyumu bilmez misin Zahide abla? Hem üryamda gördüm hem de karnımda ağladı." "Hadi." "Vallahi iki sefer ağladı. Üryasını da gördüm. Bu sefer benden hayır yok. Çocuklarıma acıyorum. Dökülüp kalacaklar." "Kaynananla hala küs müsün?" "Allah belasını versin öyle kaynananın. Ölüyorum desen bir yudum su vermez." "Tavanı vur beni çağır bacım. Uyursan bile gene çağır." "Allah razı olsun. Allah her tuttuğunu altın seni iki cihanda aziz etsin." Koynundan küçük bir çıkın çıkardı. "Bunu al. İçinde bir altın yüzük var. Sende dursun. Anneme, annesi daha memleketteyken yadigar etmiş. Annem de bana. Ben de kızıma bırakmak istiyorum. Lakin belki de ölü veririm. Kızım küçük takamaz. Saklayamaz da. Babası desen götürür satar. Sende kalsın. Kızım büyüyünce verirsin. Sütüne." Cemile gözlerini çıkına dikmişti. Almak istemiyordu. Kadın, "Al," diye ısrar etti. "Senin sütün temiz, sana güveniyorum." "Allah gecinden versin be bacım. Ağzını hayra aç. Ben üryasını gördüm. Hem de karnımda ağladı. Al." Cemile çıkını aldı, koynuna soktu. Kazanla birlikte merdivenleri inmeye başladı. Arkasında yarı öfke, yarı arzuyla bakmakta olan dokumacı Musa, içeri giren karısına, "Fıs fıs ne konuştunuz gene?" diye sordu. Kadın ters dedi. "Sana ne? İki kişiye bir laf." Az evvel kalktığı eşiğe tekrar oturdu. Kocasının gömleğini aldı. Musa, "Lakin Lokman Hekim'in ye dediği oldu bu kız ha," dedi. Duru mavi gözleriyle kocasına halsiz halsiz bakan kadın kıskanmadı. Çocuk doğurmak, şif denilen kurumuş koza kabuğu yahut tezek ateşinde tencere kaynatmak, boklu bez veya çamaşır yıkamak, Musa'nın işi ters gittikçe de çocuklarını ortaya saçıp fabrikaya gitmekten başka her şeyi unutmuştu. "Malik amcadan isteyelim sana." Musa kurnazca güldü. "Onun katibi var. Hadi hadi girme günahına kızın. Altın gibi kız o. Biz bakır demedik. Günahı da boynunda kalsın. Bana ne? Peşine düşen düşene. Hele bir deveci var hepsinden beter. Paralı mı bari?" "Kim? Deveci mi?" "Katip." "Katip diyorsun, paralı mı?" diye soruyorsun. "Paralı olsa katip olmaz. 30 kağıt bir maaşı var." "Yeter. İki gönül bir olduktan sonra..." Burnundan kıl koparıp hapşıran Musa bir camız yavrusu gibi bir yandan bir yana döndü. Cemile çamaşır kazanını iyice çalkaladıktan sonra ocağa oturtturdu, suyu doldurdu, altını da güzelce parlattı. Sürekli bir hareket halinde olan avluda Musa'nın sarı saçlı oğluyla mahalle çocukları çelik çomak oynuyorlardı. Cemile havaya baktı, kirli parça parça bulutlar birbirini kovalıyorlardı. "Yağmur var galiba," diye aklından geçirdi. Geç kalmıştı. Şimdiye kadar su çoktan ısınmış, çamaşıra da oturmuş olmalıydı. Odaya geldi, babası gözünde gözlük çorap yamıyordu. Yaşa be Babilo, şu Babilo akıl etse de koca olana birkaç çift çorap yamasa diyordum ben de. Babası usulcacık güldü. Oğlan uyuyor mu ne? İhtiyar Malik işinden başını kaldırmaksızın. Başı ağrıyormuş dedi. Niye? Bilmem. Söylemiyor ama bir şeyler var bu oğlanın başında. Bana öyle geliyor. Cemile merdivenleri çıktı gitti, yorganı kaldırdı. Ağabeyinin ateş gibi yanan terli alnına avcunu koydu. Çok ateşi var. Babası da baktı, başını salladı. Kaşları gene çatılmış, yüzü korkunçlaşmıştı. Cemile, aspirin versek mi dedi. Yıkanmayı uyandırdığımız zaman veririz. Yüreğime batıyor be Babilo. Ne? Keşke hatırına dokunmasaydım. Babası içini çekti, gözlüğünün üstünden baktı. Cemile ağabeyinin terli ve sıcak alnını öptü. Keşke onun yerine ben hasta olsaydım. İhtiyar adam aklından gene kara göl geçti. Ne yapıp yapmalı, bu çocukları fabrikaya yem olmaktan kurtarmalı. Cemile yorganların yüzünü söktü, penceresinden perdesini çıkardı. Bu perdeleri yeşil, pembe, mor ipliklerle geçen yıl Güllü işlemişti. Bohçasından kendine de çamaşır çıkartıp alt eve indi. Çamaşır değişti, sonra duvarın kavuğuna soktuğu adet bezlerini tomarıyla aldı. Çamaşır sepetinin altına sakladı. Bunları babası yahut ağabeyi görecek diye ödü kopardı. Oysa babası bir gün alt evde keser ararken bunları bulmuş, gülmüş, tekrar yerine sokmuştu. Geçen yıl dikilen, şimdi ise iyice dar ve kısa gelen, mavi üzerine kırmızı çiçekli pazen entarisini giydi. Göğsü iki sert yuvarlak gibi fırlamıştı. Utandı. Sonra adam sen de gibilerden elini sallayarak uzun kara donunu üstüne çekti. Kirli sepetiyle alt evden çıktı, ocağın yanına geldi. Su henüz ılımamıştı bile. İyice ıslana kadar ne yapacağını düşünürken aklına alfabesi gelince tekrar odaya koştu. Babilo, sandıktan alfabemi versene. İhtiyar adam, bugün de mi dedi. Kalsın bugün. Ver kalmasın. Su ıslana kadar. İhtiyar adam kalktı. Yeşil boyalı tahta sandığı açtı. Bohçaların üstünde duran alfabe defterini alırken Cemile'nin beş taşı bohçaların arasına dökülüverdi. İhtiyar Malik alfabeyle defterini kızına uzattı. 15. Pencerenin önüne yan üstü uzanmış, gözünde gözlük, kalın bir kitabı okumakta olan İzzet Usta başını bir an kitaptan kaldırdı. Tatlı tatlı gerindikten sonra karşısındaki yatakta sırt üstü uyumakta olan karısına uzun uzun baktı. Kadın hafif hırıltılarla uyuyordu. Yüzü bal mumu gibi sarıydı. İzzet Usta birden ürktü. Sarılığı her zamankinden fazla bulmuştu. Bu kadar sarı olmaması lazımdı. Karısının ayak ucunda bir şeyler dikmekte olan kız kardeşi Güllü'ye, şu perdeyi kaldır dedi. Yengesinin yanındaki pencerenin perdesini kaldıran Güllü ağabeyine baktı. Bakıştılar. İzzet Usta, ne diyor diye sordu. Güllü, hiç inadım inat, ölürsem makinemin başında ölürüm diyor. İki kardeş bakışlarıyla konuşurlarken kapı usulcacık açıldı. Elinde alfabesiyle defteriyle Cemile girdi. Kitabının yaprağını kıvırıp pencerenin içine kaldıran İzzet Usta gözlüğünü de çıkarırken nerede ağabeyin dedi. Hasta. Nesi var? Bilmem, başı ağrıyormuş. İzzet Usta yanı başındaki pencereden ilaç kutusunu aldı. Gözlüğünü taktı. Bir takım irili ufaklı kutuların ilaç şişelerinin arasından küçücük bir şişe ayırdı. Şişede ufak beyaz haplar vardı. Cemile'ye ben şimdi geliyorum dedi, odadan çıktı. İhtiyar dostu Malik'i çorap yamarken buldu. Merhaba eşkıya. İhtiyar Malik sıçradı. Gözlüğünü, yamadığı çorabı bir kenara bırakarak İzzet Usta'ya yer gösterdi. Nesi var delikanlının? Vallahi bilmem İzzet, başım ağrıyor dedi, yattı. Yorganın ucunu kaldırdılar. Alnı boncuk boncuk terleyen Sadri uyuyordu. Babası omzundan sarstı. Sadri kurumuş dudaklarını diliyle yalayarak bir şeyler mırıldandı. Sonra bir yandan bir yana döndü. Babası tekrar sarsınca tövbe usta diye sayıkladı. Vallahi tövbe. İzzet Usta ile İhtiyar Malik bakıştılar. İzzet Usta, o namussuz dokuma ustası. Bu çocuğa fazlaca tazik ediyormuş. Bizim Nusret anlattıydı da ikide bir odasına çağırıp. Belki de dövüyor. Maksadı yıldırmak. Kendisiyle ağız birliğini temin etmek. İhtiyar Malik'in yüzü korkunçlaştı. Kalın kaşları öfkeyle çatıldı. Yugoslav dağlarının yıllar önceki azgın çete reisi olmuştu. Allah belamı versin diye gürledi. Allah belamı versin. Çocuklarıma dokunanın kanını içmezsem. İzzet Usta ihtiyar dostunun müthiş gözlerinden korktu. Kolunu tuttu. Bu bir ihtiyar kolu değil, bir lobut, bir demir parçasıydı. Bana niye söylemez, niye anlatmaz bana? İzzet Usta alttan aldı. Belki de dövmüyordur ama bilmem, bana öyle geliyor. Demin geç geldi işten, kız da geç geldi, o da. Niye geciktiniz diye sordum, bana yalan attılar. Benden gizledikleri bir şey var. Anlıyorum ama eşelemiyorum şimdilik, sabrediyorum. Hiçbir şey yok Malika, senin çocukların ikisi de elmas parçası. İkisi de ağırlıklarınca altın ederler, hiç korkma. Korkuyorum İzzet, fabrikadan korkuyorum. Çocuklarımın günün birinde fabrikaya yem edeceğim gibi geliyor, korkuyorum. Korkma, bir şey olmaz. Taşı gediğine koymanın sırası geldiğini sanan İzzet Usta, Cemile büyüdü artık maşallah. Yarın uygun bir istekli ortaya çıkarsa... İhtiyar Malik gene parladı. Allah göstermesin, çocuklarımı alıp Karaköy'e gideceğim ben. Onları şehirde bırakmak istemiyorum dedi. Ne yapacaksın Karagöl'de? İki odalı bir huda mı çıkacağım kendi elimle? Çocuklarımı kurtaracağım buralardan. Gözleri gene parladı. Yaşım 60 ama bakma, daha 10 sene çift sürebilirim. Toprağımı kendim sürer, kendim eker, kendim biçerim. Ne bulduk bu fabrikalarda? Ha? Sen ne buldun? Senelerden beri çalışırsın. İşte tuttukları gibi attılar. Karın verem, oğlun trenin altında kesildi. Neden? Hep fabrika yüzünden. Anası başında olsaydı, çocuğunu dizinin dibine oturtursaydı. Şu avluya bak. Haktu, Haktu'dan geçilmiyor. İzzet Usta, üzülme, üzülme. İyi olur, iyi olacak. Gül gibi karımı yuttu bu fabrika benim. Benimse nah. Kolumu çemdirledi. Hala bir makine dişlisinin izleri, belli olan damarlı büzük büzük kolunu gösterdi. Makinenin dişleri arasından çektim. Ondan sonra da tövbe ettim fabrikaya. Ama çocuklarımı çalıştırıyorum. Yoksulluk, ne yapayım? İhtiyarın sırım gibi koluna bakmakta olan İzzet Usta, demek sen de çalıştın dedi. Birkaç sene. Nasıl ki kaptı kolumu, yuttu dirseğime kadar, kemikler oldu kül ufak. 15 ay çektim, tam 15 ay. İzzet Usta Sadri'yi uyandırdı. Kıpkırmızı gözleriyle Sadri, su dedi. Babası gitti, bir maşrapa dolusu su getirdi. Elindeki küçük şişeden yuvarlak bir hap çıkarıp uzattı İzzet Usta. Al, baş ağrısını ateşe birebirdir. Dilinin üstüne koy, suyla yut. Öylece yapan Sadri ilacı yuttu. Sonra bir maşrapa suyu gurt gurt diye içti bitirdi. Yatağına tekrar devrildi. Babası üstünü güzelce örtüp arkasını bastırdıktan sonra oğlunun yanı başına oturdu. İzzet Usta kalkmıştı. Birdenbire kendine gelen ihtiyar Malik de fırladı. Olmaz, imkanı yok birer kahve içmeden. İzzet Usta'yı zorla oturtturdu. Cemile'nin dersi var eşkıya. Buraya gelsin, Güllü de orada, o da gelsin. Gitti Güllü ile Cemile'yi aldı geldi. Cemile alfabesini açarken ihtiyar Malik raftan kahve, şeker kavanozlarıyla dörtlük yeşil cezveyi ispirtoluğu indirdi. 5. ayrımın sonu, sayfa 79.